Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 43. Ayrım. 21. İyi, sonraki iki gün operasyonla yedi, içti, uyudu ve operasyonla soludu. Uykusunda bile Grand Regency Oteli'nin ayrıntılı bir taslağını çizebilecek hale geldi. Rourke'un kilit konumundaki bütün görevlileriyle görüşmeler yaptı. Ya da operasyon prosedürü konusunda yaptıkları sayısız ateşli tartışmalardan birinde Rourke'un söylediği şekilde onları balık gibi kızarttı. Ayrıca hepsinin geçmişlerine dair derin ve ayrıntılı araştırmalar yaptırdı. Her ne kadar Rourke'un güvenliğinin başında olacak kişileri seçmek konusunda gösterdiği özen ve dikkat karşısında şaşkınlığa düşüp oldukça etkilense de elbette bundan ona bahsetmedi. Az uyudu ve çok önemli bir ayrıntıyı atladığı kabusuyla sık sık gecenin ortasında yataktan sıçradı. Juliana'nın ellerinden kaçmasını sağlayacak tek bir ayrıntıyı. Hırçın ve tahammülsüzdü, çabuk patlıyordu ve sürekli kafein alıyordu. Kendisi bile kendisiyle aynı odada kalmaya 5 dakika tahammül edemeyeceği bir noktaya gelmişti ama son noktaya kadar zorlamaktan vazgeçmiyordu. Operasyondan önceki gece ofisindeki ekranın önünde durmuş, balo salonunun görüntüsünü inceliyordu. Çoktan hesapladığı açıları tekrar hesapladı, o katta görevli polislerin zaten ayarlanmış hareketlerini tekrar ayarladı. Ekran karardığında Eve sonunda başardığını düşündü. Bu kadar yeter. Rourke arkasından yaklaştı. Artık otelin birebir modelini çıplak ellerinle yapabilecek durumdasın. Her zaman sızdıracak bir çatlak olabilir ve Dun o çatlağı bulup sızmak konusunda iyi. Bir kere daha üzerinden geçmek istiyorum. Hayır, hayır diye tekrarladı Rourke, Eve'in omuzlarını ovalarken. İkimiz için de bunu yarına kadar erteleme vakti geldi. Onun boynuna masaj yaptı. Yıl dönümümüz kutlu olsun. Unutmadım dedi Eve hızla ve biraz suçlulukla. Sadece belki şey yapsak daha iyi olur diye düşündüm. Bilmiyorum işte, yarından sonraya ertelesek. Her şey netleşene kadar yani. Hafif bir küfretti. Ah, tamam. Her şeyin netleşmesi demek çok aptalca oldu. Ancak unutmadım. Güzel, çünkü ben de unutmadım. O zaman gel bakalım, sana göstermek istediğim bir şey var. Rourke, benimle hala konuşuyor olmana bile şaşırıyorum. Son bir iki gündür pek neşe kaynağı falan değildim biliyorum. Sevgilim, her şeyi olduğundan hafif göstermede çok yeteneklisin. Eve onunla birlikte asansöre bindi. İyi, tamam pekala. Sen de pek bay yumoş değildin dostum. Kesinlikle doğru. Ben de tıpkı senin gibi emirlerimin ve düzenlemelerimin sorgulanıp değiştirilmesinden pek hoşlanmıyorum. Ateşkes yapalım mı? Sanırım benim de hoşuma gider. Nereye gidiyoruz böyle? Geriye, dedi Rourke ve asansörün kapıları açıldığında elinden tutarak onu dışarı çıkardı. Hologram odası siyah aynalarla çevrili, mobilyasız büyük bir alandı. Asansörün kapıları arkalarından kapandığında Rourke Eve'i odanın ortasına doğru götürdü. Oluşturulmuş programa başla, çift görüntü. Siyahlar titreyip parıldayarak renk ve şekle bürünmeye başladı. Eve havadaki değişikliği de hissedebiliyordu. Hafif bir yağmur dokusuna sahip yumuşak kokulu bir hava. Yağmurun usulca camlarda tıkırdamaya başladığını duydu. Artık o yağmuru kucaklayacak şekilde kapıları açılmış bir balkonun ardında duruyorlardı. Eve hemen önünde belirmeye başlayan harika silüeti izlemeye başladı. Paris'teki yer diye mırıldandı. Düğün gecemizi geçirmiştik, yağmur yağıyordu. Açık kapılardan geçerek balkona çıktı. Elini uzattı ve avucuna konan ıslak öpücükleri hissetti. Yaz yağmuru vardı ama kapılar açık olsun istemiştim. Yağmuru duymak istemiştim. Burada duruyordum, tam burada ve sana ne kadar aşık olduğumu düşündüm. Eve arkasını dönüp Rourke'a bakarken sesi titredi. Bir sene sonra sana çok daha aşık bir şekilde burada durabileceğimi düşünemezdim. Ellerinin içiyle gözlerini kuruladı. Bunun beni yumuşatacağını biliyordun. Orada, tam orada duruyordun. Rourke ona doğru yaklaştı ve ben de işte dünyada istediğim her şey o diye düşündüm. İstediğim her şey. Ve şimdi bir sene sonra bir şekilde ondan da fazlası olmayı başardım. Eve koşarak Rourke'u kucakladı. kollarını boynuna doladı. Rourke dengesini sağlamak için geriye doğru iki adım atmak zorunda kaldı. ''Hazırlıklı olmalıydım.'' diye gülümsedi Rourke, dudakları Eve'in dudaklarına dayalı halde. ''Sanırım bir sene önce de aynısını yapmıştın.'' ''Evet, bir de bunu yapmıştım.'' Dudaklarını Rourke'un dudaklarından çekerek dişlerini hafifçe boğazına geçirdi. Sonra yatak odasına doğru ilerlerken birbirimizin kıyafetlerini yırtmaya başladığımızdan eminim. ''Pekala, geleneği bozmayalım o halde.'' Rourke onun tişörtünün arkasını iki yana doğru çekip kumaşı yırttı. Eve aynı şeyi Rourke'un gömleğinin ön tarafına, düğmeler uçuşana, eli tene değene kadar yaptı. Sonra da ''Evet, hepsini hatırlamaya başladım şimdi.'' Rourke onu kucağından bırakmadan duvara doğru döndü. Genç kadını duvara yasladı ve dudaklarını dudaklarına kilitleyerek onun pantolonunu çıkarmaya başladı. Çizmeler. Eve ellerini Rourke'un bedeninden ayırmadan nefes nefese konuşuyordu. Çizme giymiyordum. Hemen halletmemiz lazım. Eve çizmelerini itelemeye başladı. Diğer kıyafet parçaları gibi onlar da oraya buraya uçuşmaya başladı. Artık yağmur sesini duymuyordu. Yağmur sesi kalbinin sesiyle rekabet edemeyecek kadar alçak kalıyordu. Rourke'un ellerinin öyle sert, öyle talepkar ve öyle ateşli bir sahipleniciliği vardı ki Eve sonunda kendi teninin çığlıklarını duymaya başlamıştı. Rourke onu dizlerini jöle kıvamına getirecek kadar sarsıcı bir zirveye doğru taşıdı. Ağzı Eve'in ağzına kapanmış, adeta onun çığlıklarından beslenir gibi geri çekilmiyor, hepsini içine çekiyordu. Eve tüm benliği ateşe gömülmüş halde kendini Rourke'un üzerine bıraktı ve onu yere doğru iteledi. Çiçek desenli halının üzerinde çılgınca yuvarlandılar. Bütün arzularını acıyana kadar kırbaçlamaya, sonra da fazlası için itelemeye başladılar. Başka hiçbir şey yoktu. Rourke için şu anda Eve'den başka hiçbir şey yoktu. Genç kadın arzularının yönetimindeydi ve nemli teniyle ona doğru yükseldi. Tadı Rourke'un ağzını doldurdu ve bıçak sırtı gibi bir çılgınlık vadeden bir kimyasal gibi kanına pompalandı. Göğüslerini öpmeye başladığında aç dudaklarının altında deli gibi atan kalbi hissetti. ''Benim'' diye düşündü, tıpkı o zamanda olduğu gibi. ''Benim.'' Nefes nefese Eve dizlerinin üzerinde biraz doğrulttu. Kasları yay gibi gerilmiş halde genç kadını okşamaya devam etti. Eve, Rourke'un saçlarını tuttu. ''Daha fazla'' diyerek onu sırt üstü yatırdı. Rourke'un üzerine çıkarak onunla bütünleşti. Tüm bedeni acı ve zafer hisleri arasında gidip geliyordu. Duyguları acıyı zevkten ayıramayacak kadar yoğundu. Birbirlerine kenetlenmiş halde açlıklarını doyurdular. Eve, Rourke'un kaslı, kontrollü bedeninden, savaşçıları andıran geniş omuzlarından beslendi. Elleri genç adamın bedeninde geziniyordu. ''Benim'' diye düşündü, tıpkı geçen sene olduğu gibi. ''Benim.'' Rourke yuvarlanarak Eve altına aldı. Onun kalçalarını hafifçe kaldırdı ve sertçe içine girdi. Sert ve derin bir şekilde ve Eve gelirken öylece içinde kaldı. ''Dahası var.'' Eve vücudunun mümkün olan her yeriyle ona dolanmışken Rourke onu kör eden kopkoyu bir zevk sesi içindeydi. Ciğerlerinin daha fazla nefes için inlediğini duyabiliyordu. ''İkimiz içinde daha fazlası var.'' Eve, bacakları hala ona dolanmış halde Rourke'a doğru yükseldi. İtmesine eş bir kuvvetle onu içine almaya başladı. Rourke, arzunun bedenindeki her yeri, kalbini, beynini, bütün damarlarını doldurduğunu hissettiğinde kendini bu arzuya ve Eve'e bıraktı. Başını güzel karısının göğüslerinin arasına dayadı. Bunlar bir erkek için en kusursuz yastıktı. Eve'in kalbinin hala son hızla çarptığını hissediyordu. Çarpan belki de kendi kalbiydi. İçinde hala kavurucu bir susuzluk hissediyordu ve bunu sonraki bir iki sene içinde biraz olsun doyuracak enerjiyi bulmayı umut etti. ''Bir şey daha hatırladım.'' dedi Eve. ''Hım? O zaman da doğruca yatağa gitmemiştik. Sonunda gitmiştik ama ilk önce yemek masasında seni almıştım. Yemek masasında ben seni almıştım. Sonra sen küvette beni almıştın. Evet, sanırım sen haklısın. Ardından yatağa gitmeyi başarmıştık ve birbirimizi almaya devam etmiştik. Yalnız yemek masasında önce sanırım bir şeyler yemiş ve şampanya içmiştik. Evet, bir şeyler yiyebilirim. Eve parmaklarını dalgın bir tavırla Rourke'un saçlarının arasından geçirdi. Ama belki de en iyisi burada yerde bir şeyler yememiz. Böylece çok fazla hareket etmemize de gerek kalmaz. Ayrıca bacaklarım felç olmuş olabilir. Rourke güldü, iç geçirdi, sonra başını kaldırarak Eve baktı. Güzel ve ilginç bir yıl oldu. Gel hadi kalkmana yardımcı olayım. En azından burada yesek olmaz mı? Elbette, her şey öyle hazırlandı zaten. Rourke ayağa kalktı ve onun elinden tuttu. Bir dakika izin ver bana. Rourke, bu gerçekten çok güzel bir hediye oldu. Asansör kapıları aralandı ve dikkat çekici ölçüde Fransız'a benzeyen bir droid, tekerlekli bir servis arabasıyla içeri girdi. Eve, bir kolunu göğüslerinin üzerine, diğer kolunu beline doğru dolayarak hafifçe eğildi. Rourke, gördüğü manzara karşısında güldü. Tuhaf bir utangaçlık anlayışın var. Pekala, sana bir sabahlık getireyim. Ben evde droid falan görmemiştim hiç. Yemeğimizi Somerset getirsin istemezsin diye düşünmüştüm. Al bakalım. Eve bir sabahlık uzattı. Lafın gelişi sabahlık denilebilirdi belki. Çünkü neredeyse hiçbir şeyi örtmüyordu. Rourke'un uzattığı şey uzun, siyah ve tamamen transparandı. Eve'in kaşlarını çatarak elindeki şeye baktığını görünce Rourke gülümsedi. Sonuçta benim de yıl dönümüm değil mi? Kendisi de bir sabahlık giydi. Eve, onunkinin dokusunun da pek mat olmadığını fark etti. Rourke, droidin açtığı şampanyayı doldurdu ve Eve bir kadeh uzattı. İlk seneye ve peşinden gelecek nice senelere. Kadehini hafifçe Eve'inkine dokundurdu. Rourke, droidi gönderirken Eve, onun yemek konusunda da hiçbir ayrıntıyı atlamadığını gördü. Düğün gecelerinde paylaştıklarıyla yine aynı şekilde ıstakoz, soslu, leziz, hafif dana madalyonları ve parlak havyar tepecikleri vardı. Mum ışıkları hafifçe parladı, yağmurun sesi yayıldı ve flütlerden oluşan bir müzikle birleşti. Gerçekten unutmamıştım. Biliyorum. Ama ertelemeyi düşündüğüm için üzgünüm. Rourke, Eve biraz uzanarak Rourke'un elini tuttu. Bilmeni istiyorum ki hiçbir şeyi değiştirmezdim. Seni ilk kez gördüğüm andan bu ana kadar olan hiçbir şeyin değişmesini istemezdim. Beni ne kadar sık kızdırmış olursan ol, tek bir şeyin bile değişmesini istemezdim. Rourke başını salladı. Sen tanıdığım en inanılmaz kadınsın. Hadi oradan. Eve gülüp geri çekilmeye başlayınca Rourke elini bırakmadı. Cesur, zeki, rahatsız edici, komik, şaşırtıcı, kararlı, karmaşa ve şefkatle dolu. Seksi, şaşırtıcı ölçüde tatlı ama yılan kadar da zehirli. İnsanın tüm silahlarını indirmek istemesini sağlayacak kadar kendinden habersiz ve bir katır kadar inatçı. Her santimine, her hücrene tapıyorum iyi. Sahip olduğun her şey beni çılgına çevirecek kadar keyif verici. Böyle söylemenin tek sebebi tekrar seks yapmak istemen. Umut asla ölmez. Sana vermek istediğim bir şey var. Sabahlığının cebine uzanarak iki gümüş kutu çıkardı. İki mi? Ev iyice afalladı. Bu şey için iki hediye mi gerekiyordu? Lanet olsun, evliliğin yanında bir de talimat diski vermeliler. Sakin ol. Evet, çılgına çevirecek kadar keyifli diye düşündü Rourke. İki tane aldım çünkü aralarında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Eve kaşlarını çatarak kutulara baktı. Yani bir tane sayılır. O zaman olur. Bak, bu rahatlatıcı oldu. Önce bunu aç. Eve uzattığı kutuyu aldı ve kapağını açtı. Dövme gümüşün arasına eklenmiş farklı renkteki değerli taşlardan oluşan küpeler ışıldadı. Mücevherlerden pek hoşlanmadığını, seni mücevherlere boğmam gibi bir fobin olduğunu biliyorum. Eve küpeleri incelerken Rourke şarabını yudumlayarak onu izledi. Ama bunlar biraz daha değişik, eminim fark etmişsindir. Harikalar. Bir tanesini eline alarak kulağına takmaya çalıştı. Çünkü böylesinin onu çok mutlu edeceğini öğrenmişti artık. Pagan tarzını andırıyor. Çok yakıştı. Yakışacağına emindim zaten. Dur, sana yardımcı olayım. Kalktı, masanın etrafında dolaşarak küpeleri kendi taktı. Ama sanırım tarihçeleri daha çok hoşuna gidecektir. Bir zamanlar Graine ni Mihaile'ye aitlermiş. Bu onun İrlanda dilindeki orijinal adı. Bir zamanlar bir şefmiş, yani bir kabilenin başı. Böyle şeylerin duyulmadık ya da kabul edilmedik olduğu günümüzden çok eski zamanlarda. Bazen deniz kraliçesi denirmiş ona çünkü aynı zamanda çok iyi bir kaptanmış. Yani Rourke küpelerin karısının kulağında parlarken oluşturduğu manzaradan büyük keyif alarak yerine oturdu. Yani kabile şefi, savaşçı ve kraliçe. 16. yüzyılda yaşamış. Gereğinden fazla şiddete maruz kalmış bir ülkede oldukça zorlu bir çağda. Greene cesaretiyle ün salmış. Yaşamında zaferler de trajediler de olmuş ama asla cesaretini kaybetmemiş. Doğduğu Batı Adada stratejik nedenlerle uçurumun sarp kıyılarında inşa ettirdiği kalede yaşarmış. Ve orada yani denizde ya da ele geçirdiği birçok kalede tüm istilacılara karşı kendinin olanı korumayı başarmış. İnançlarından taviz vermemiş, insanlarını korumuş. Sağlam kıç tekmelermiş yani dedi Yip. Evet, Rourke bu lafa güldü. Kesinlikle öyle. Sen de öyle. O yüzden bunların senin olması deniz kraliçesinin hoşuna gider diye düşündüm. Benim de çok hoşuma gider. Ve bu da ikinci kısmı. Eve diğer kutuyu aldı. Kutunun içinde üzerine bir adam portresi kazılmış bir madalyon vardı. Bu adam kim? Aziz Jude ve kendisi polislerin azizi. Dalga mı geçiyorsun? Polislerin kendi azizi mi var? Jude var işte. Kendisi aynı zamanda ümitsiz vakaların da azizi. Eve gülerek madalyonu ışığa doğru kaldırdı. Hiçbir açık kapı kalsın istemezsin değil mi? Öyle düşünmek hoşuma gider, evet. Yani bunlara tılsım diyebiliriz. İyi şans için. Eve, Aziz Jude madalyonunu düşündü. Fikir olarak hoşuma gitti. Yani o gün bahsettiğin gibi beyin ve cesarete biraz da şans eklemek lazım. Bu kez Eve kalktı ve masanın etrafından dolaştı. Eğilerek onu öptü. Teşekkürler. Bunlar çok güzel mücevherler. Rica ederim. Pekala, eğer şimdi masayı toplamak istersen... Dur bakalım ahbap. Hediye verecek tek kişi sen değilsin. Ama gidip getirmem gerek. Bir yere kıpırdama. Eve hızla dışarı çıkarken Rourke onun sabahlığın şeffaf olduğunu tamamen unuttuğunu fark etti. Gülümseyerek kendine biraz daha şarap koyarken herkesin fiziksel sağlığı için yolda Somerset'le karşılaşmamasını diledi. Rourke onun çabucak ve homurdanmadan geri döndüğünü gördüğünde yolculuğu olaysız atlattığını düşündü. Ardından geri dönüştürülmüş kahverengi ambalaj kağıdıyla kaplı paketi aldı. Paketin şeklinden içindekinin bir tablo ya da resim olabileceğini düşündü. Eve'in pek sanat düşkünü olmadığını bildiğinden merakla açtı. Bu ikisini evlendikleri çiçekli çardağın altında durmuş resmeden bir tabloydu. Eve'in eli Rourke'un elindeydi ve gözleri birbirlerine sabitlenmişti. Rourke resimde kendi parmağında ve Eve'in parmağında yeni yüzüklerin, yeni yeminlerinin parıltısını görebiliyordu. O anı hatırlıyordu. Mükemmel bir şekilde hem de. Ve o andan hemen sonra birbirlerine uzanıp karı koca olarak ilk kez öpüştüklerini. Harika. Düğün diskinden yaptırdım. Bu anı çok seviyordum. O yüzden görüntüyü dondurup çıktısını aldım ve Mavis'in tanıdığı bir ressama yaptırdım. Adam gerçek bir ressam. Yani bildiğin öyle sadece beden boyama falan yapanlardan değil. Gerçi sen daha iyi birisini bulabilirdin ama. Eve ona baktığında genç adamın şaşkın yüz ifadesindeki memnuniyeti ve duygusal yoğunluğu gördüğünde cümlesi yarıda kaldı. İfadesi herkesi, elinde çelik bir kılıç tutan biri de dahil herkesi durduracak kadar yoğundu. Sanırım sevdin. Şimdiye kadar aldığım en değerli hediye. Ben de bu anı sevdim, hem de çok sevdim. Rourke ayağa kalktı ve tabloyu dikkatlice bir kenara koydu. Sonra kollarını Eve'e dolayarak onu kendine çekti. Eve'in kalbini göğsünden taşıracak kadar yoğun bir hassasiyetle yanağını yanağına yasladı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eve iç geçirdi. Yıl dönümün kutlu olsun. Biraz daha oturmam gerek sanırım. Belki bir kadeh şarap daha. Sonra masayı kaldıracağım. Rourke onun saçlarını okşadı. Anlaştık. 43. ayrımın sonu. Sayfa 428. Devamı 44. ayrımda.